Ayrım 4. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 35. Necdet'ten bahsederken geçmiş zaman kipini kullanmaya başlamıştı. Ölüm haberini az önce aldığı bir yakınının yokluğunu kolayca kabullenmek pek alışıldık bir durum değildi. "O zaman kavgayı siz çıkardınız," diye sordu duraksamamı fırsat bilen Ali. Necdet o kadar sakin kalabilmeyi başardığına göre. Muzip bir gülümseme belirdi Leyla'nın dudaklarında. "Her insanın bir sınırı vardır Ali Bey," diye mırıldandı. "Necdet'in de vardı." Sustu. "Evet, kavgayı ben başlattım." Fakat o sürdürdü. Belki sormasa da söyleyecekti ama Ali işi garantiye almak istedi. "Eğer özel değilse neler olduğunu anlatır mısınız?" Kaşları çatılır gibi oldu Leyla'nın. "Özel," diye söylendi, sonra gülümsedi. "Ama değerli değil. Aslında son derece basit." Necdet, "yeniden birlikte olalım," deyince sakin bir tavırla ona güvenmediğimi söyledim. "Bırak birlikte olmayı, seninle kısa bir seyahate bile çıkmam," dedim. Üstelik şaka yapar gibi bir halim de yoktu. En katı, en küçümseyici tavrımla söyledim bu sözleri yüzüne. Başka biri olsa kırılır, ısrar etmez, belki masadan kalkıp giderdi. Necdet gitmedi. "Haklısın. Sana karşı yanlış yaptım. Fakat artık yapmayacağım. Seni düş kırıklığına uğratmayacağım. İyi bir eş olacağım," diye sıraladı. Ama onu iyi tanıyordum. Değişmemişti ve değişmeyecekti. "Bu iş olmaz. Benim bir hayatım var. Onu bozma," dedim. Anlamadı. Kendince şirinlikler yaparak beni ikna etmeye çalıştı. Sevimli görünmeye çalıştıkça daha itici oluyordu. Eğilip büküldükçe sinirime dokunuyordu ve bunun farkında değildi. Yine de nezaket gösterip sesimi çıkarmadım. Ta ki lafı geçmişteki mutlu günlerimize getirinceye kadar. Sözleri o kadar sahte, o kadar içtenlikten uzaktı ki. "Lütfen sus," diye rica ettim. "Artık bunları konuşmayalım." Dinleyen kim? En özel anılarımızın arkasına sığınarak konuşmayı sürdürdü. "Hiç değilse geçmişimizi rahat bırak," diye yalvardım. Dinlemedi. "Aramızda hiçbir şey olmamış, hiç ayrılmamışız, sanki bu ayrılığın asıl sorumlusu kendisi değilmiş gibi hevesle ilk buluşmamızı anlatmaya kalktı. Artık zıvanadan çıkmıştım. "Utanmıyor musun bunları anlatmaya?" diye yüksek sesle söylendim. "Beni terk eden sen değil miydin? Şimdi nasıl bunları söylersin?" Yan masadaki insanlar dönmüş bize bakıyordu. Ama umurumda bile değildi. Olay kopmuş, kendimi kaybetmiştim. "Bir de yeniden beraber olalım diyorsun. Seni tanıdığım güne lanet olsun," diye bağırdım. "Yeter," diye gürledi. Demek içinde bir parça insanlık kalmıştı. Demek aşağılamalarıma alınacak kadar gururu vardı hala. Ne işkolikliğim kaldı, ne soğuk nevaleliğim, ne tarih manyaklığım. "Sen kadın değil, bir robotsun. Sen özgür biri değil, ruhunu yitirmiş bir zavallısın," diye bağırdı. Tuhaf şey, o bağırdıkça ben rahatlıyordum. Söylediği kötü sözler, hakaretler ruhuma ilaç gibi geliyordu. Necdet söyleyeceklerini bitirinceye, yani ben iyice sakinleşinceye kadar bekledim. Sonra masadan kalktım. Ama gitmeden önce son bir hareket daha yaptım. Ruhunu yitirmiş bir zavallı olmadığımı anlatmak için kadehimdeki kırmızı şarabı eski kocamın başından aşağı boca ettim. Ardından da kararlı adımlarla restoranı terk ettim. Olanları alaycı bir üslupla anlatmaya çalışmasına rağmen içindeki acı öyle büyük, yarası öyle tazeydi ki sesi hala sinirden titriyordu. Necdet'in ölüm haberini almamış, ona acılar çektiren adam sonsuza kadar yok olmamış gibi benliği büyük bir öfkeyle yanıp tutuşuyordu. Ona bakarken eski eşinden nefret mi ediyor yoksa onu hala seviyor mu anlamakta güçlük çekiyordum. "Necdet neden yeniden sizle birlikte olmak istiyordu?" O kısa sessizlik anının tam ortasına düşmüştü Ali'nin sorusu. Leyla uzun kirpikli göz kapaklarını birkaç kez sinirle açıp kapadı. "Beni hala sevdiğini söylüyordu." "Seviyor muydu?" Duraksadı. Gözleri nemlenir gibi oldu. "Bilmiyorum." Derinden bir iç geçirdi. Omuzları sarsıldı. "Bilmek de istemiyorum." Birden gözlerinden yaşlar boşandı. Elleriyle yüzünü gizleyip sessizce ağlamaya başladı. Ama çok sürmedi. Yeniden o güçlü müze müdüresine dönüşüverdi. "Özür dilerim, kendimi tutamadım. Necdet'in sevgisi umurumda bile değil. Bu onun sorunuydu." Odayı yoğun bir sessizlik kaplamıştı. Konuya nasıl gireriz diye düşünüyordum ki sağ olsun Ali yine bodoslamadan daldı. Daha önce neden ayrılmıştınız?
Ne? Ne dediniz?
Ayrılmanız diyorum. Necdet'in değişmesi yüzünden mi olmuştu? Kötü bir anıyı hatırlamış gibi keder bastı yüzünü.
Sayılır.
Gözlerini cesurca Ali'ye dikmişti. Asistanımla ilişkiye girmişti. Benden 15 yaş daha genç bir kızla. Zoraki gülümsedi. Evet, dünyada başka kadın yokmuş gibi benim asistanımı ayartmıştı. Söyledikleri resmin eksik yanlarını tamamlıyordu. Artık maktulü de, karşımızdaki kadını da daha iyi tanıyorduk. Ama yeterli değildi. Şu ilk teklif aklıma takıldı diyerek bu kez ben bozdum odayı eskisinden daha yoğun kaplayan sessizliği. Necdet ilk evlilik teklifini nerede yapmıştı? Tarihi bir mekan demiştiniz.
Dalgınlaşır gibi oldu.
Necdet ilk evlenme teklifini de saray burnunda yapmıştı.
Sepetçiler kasrında mı?
Hayır, Poseidon tapınağında.
Boş boş baktığımızı görünce anlayışla gülümsedi. Tabii günümüzde böyle bir tapınak yok. Biz de tapınağın bulunduğunu düşündüğümüz yerde takmıştık yüzükleri. Ama yaklaşık 2700 yıl önce varmış. Megara'dan gelen göçmenler ilk şehri yani Bizantium'u kurunca sahile tanrıları için tapınaklar inşa etmişler. O tapınaklardan biri de denizler tanrısı Poseidon adına yapılmış. Bizantium'u duyunca Ali'yi bir merak dalgası sardı. Bu Bizantium'la Necdet'in bir ilgisi var mıydı? Bitirme teziydi. Türkiye'de konuyu iyi bilen insanlardan biriydi. O yüzden mi papağanın adını Bizas koydu? Belli belirsiz aydınlandı Leyla'nın yüzü. Tanıştınız mı Bizas'la? Kendini insan sanıyor. Şeker bir kuştur, dost canlısı.
Öyle. İlk kez kadınla aynı duyguları paylaşıyordu yardımcım. Şahane bir hayvan. Peki sikkeler diyerek papağan muhabbetine son vermek istedim. Necdet eski sikkelerle de ilgileniyor muydu?
Nereden biliyorsunuz der gibi baktı. Önemli bir ipucu yakalamış olabilirdik. Konunun peşini bırakmadım.
Bizans sikkeleri üzerinde mi çalışıyordu?
Asıl uzmanlık alanı sikkeler değildi ama son zamanlarda antik paralar ilgisini çekmeye başlamıştı. Sikkeler topluyordu. Zengin bir koleksiyonu vardı.
Acaba kendi koleksiyonundan aldıkları paraya mı koymuşlardı avucuna? Eğer öyleyse soruşturmamız bir yerlere varıyor demekti.
Nerede saklıyordu bu koleksiyonu diye atıldım. Ulu orta bir yerde tutmuyordu herhalde.
Bilmem, evinde olmalı.
Necdet'in evinde kasa filan gözümüze çarpmamıştı. Belki gizli bir yere koymuştu kasayı. Bu demektir ki o eve bir daha gidecektik.
Aklımdan bunlar geçerken, neden sikkelerle ilgileniyorsunuz diye kuşkuyla sordu Leyla. Antik paralar niye bu kadar önemli?
Artık kartları açık oynamanın zamanı gelmişti. Hem böylece kadının tepkisini de ölçmüş olurduk.
Cesedin yanında bir sikke bulduk.
Şaşırmamış görünüyordu. Gözlerini kısarak sordu.
Nasıl bir sikke?
Ön yüzünde ayla yıldız ve üzerinde Bizantion yazıyordu. Öteki tarafında ise saçları arkadan toplanmış bir kadın büstü vardı.
Konuya aşina olduğunu gösteren bir parıltı geçti Ela gözlerinden.
Bizantion sikkesi. Kendinden emin bir tavırla mırıldandı. Roma döneminde basılan madeni paralardan. Biliyor musunuz o parayı?
Sorumu yanıtlamak yerine yavaşça koltuğundan kalktı. Yan duvardaki camekanlı küçük kitaplığın kapağını açtı. Büyükçe bir kitap çıkardı. Koltuğuna dönmek yerine Ali ile aramıza girerek elindeki kitabı ortadaki ince uzun sehpanın üzerine koydu. Parmakları alışkanlıkla kuşe kağıttan sayfaları çevirdi. Çevirdiği sayfalarda yan yana dizilmiş metal paralar göze çarpıyordu.
Bu mu?
Parmağı sayfanın sağ üst köşesindeki maktulün avucunda bulduğumuz sikkenin ön yüzünü gösteriyordu. Paranın arka yüzünün resmi de hemen yanındaydı.
Evet, bu sikke.
Orijinali miydi? Bilmiyoruz dedim omzumu silkerek. Bunu ancak bir uzman söyleyebilir.
Görebilir miyim?
Tabii, emniyete gelirseniz memnuniyetle gösteririz.
Kitaptaki sikkenin arka yüzündeki büstü işaret ettim.
Bu kadın kim?
Ay tanrıçası Hekate. Kimileri onu Artemis'le özdeşleştirir.
Hekate'nin Bizantium'a hep yardım ettiği söylenir. Hatta şöyle bir olay da anlatılır. Büyük İskender'in babası 2. Filip
Bizantium'u ele geçirmek ister. Ordusunu aysız, yıldızsız, karanlık bir gecede şehrin yakınlarına kadar sokar. Amacı ani bir saldırıyla kenti teslim almaktır. Ama birden gökyüzünde ışıklar patlar, yıldızlar yanar, ortalık gündüz gibi olur. Aynı anda Hekate'nin işaretiyle köpekler de ulumaya başlar. Bütün kent bir anda uyanır ve 2. Filip'in ordusunun yaklaşmakta olduğunu görerek önlem alır. Ve Ay Tanrıçası Hekate'nin yardımıyla Bizantium o gece kurtulur. "Şu ay yıldız," dedi Ali. Sikkeyi bulduğumuzdan beri aklını kurcalayan sorunun yanıtını arıyordu hala. "Bizantium şehrini kuranlar Türk müymüş? Yani paralarının üzerine ayla yıldızı basmışlar ya." "Türk mü?" Alaycı bir gülümseme belirdi Leyla'nın yüzünde. "Allah iyiliğinizi versin Ali Bey. 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O zamanlar atalarımız henüz Orta Asya bozkırlarında at koşturuyorlardı." Umduğu yanıtı alamayan Ali huzursuzlanmıştı. Kim o zaman bu adamlar? Yunanlılar. Beterin beteri vardı. Büyük bir düş kırıklığı bürüdü bizimkinin yüzünü. Yunanlılar mı? Evet, Yunanlılar. Ali'nin gerçekten üzüldüğünü hissetmiş olacak ki teselli etmeye kalkıştı. Ama dert etmeyin, gökyüzünde ayla yıldızın buluşması pek kolay rastlanacak bir olay değil. O yüzden bizden binlerce yıl önce de başka kavimler bu sıra dışı olayı kendilerine sembol yapmışlar. Örneğin Sümerler de ayla yıldızı kullanmış. Ayrıca az önce söylediğim gibi Hekate eski Yunan'da ay tanrıçasıydı ve Bizantiyonlular tıpkı denizler tanrısı Poseidon gibi Hekate'nin de kendilerine yardım ettiğini düşündüklerinden ayla yıldızın birlikteliğini kutsal saymış olabilirler. Hiç ikna olmamıştı Ali. Allah Allah, ilk kez duyuyorum bu Yunan meselesini. Yardımcımın açıkça güvensizlik belirten sözlerine rağmen alınganlık göstermedi Leyla. Ama öyle Ali Bey, Bizantiyon'u eski Yunanistan'daki Megara kentinden gelenler kurmuş. Tahminen M.Ö. 660 yılında. Bizantiyon da Bizas'ın yeri demektir. "Şu papağanın adını taşıdığı kral Bizas mı?" diye ilgiyle sordu Ali. "Sahi kim bu herif?" "Yunanistan'dan gelen göçmenlerin kralı. Aslında efsanevi bir kişilik. Kral Bizas bu şehrin ilk kurucusu olarak kabul edilir." Sayfayı çevirdi, bir başka sikke göründü. Ön yüzünde tolgalı, sakallı bir savaşçı vardı. Resmin üzerinde Bizas yazıyordu. İşte bu adam. Tabii bu tahmini bir resmi. Çünkü bu sikke Bizantiyon'un kuruluşundan yaklaşık 600 küsür yıl sonra Romalılar tarafından basılmış. Kral Bizas zamanında şehrin kendi parası henüz basılmamıştı. Bizantiyon küçük bir şehirdi. Topkapı Sarayı'nın sınırlarını gösteren duvardaki çizimi işaret etti. Sınırları bizim sarayın kapladığı alandan daha büyük değildi. Bizantiyon Romalılarla birlikte büyüdü, bir dünya kentine dönüştü. Ali gibi ben de hayretler içindeydim. Bütün ceddimin yaşadığı şehrin İlk isminin Bizantiyon olduğunu bilsem de bu ayrıntılardan haberim yoktu. Şaşkınlığımız yeniden koltuğuna yerleşen Leyla'nın sorusuyla bozuldu. Sikke neredeydi? Ciddileşmişti ama artık o resmi devlet memuru ifadesini terk etmişti. Kederle karışık yoğun bir endişeyle bakıyordu. Avucundaydı, avucunda bulduk. Hiç yadırgamadı, bildiği bir konudan bahsediyormuşuz gibi başını salladı. "Katil sikkeyle bir şey mi söylemek istiyor?" diyerek bildiklerini anlatmasını istedim. "O madeni paranın kurbanın avucunda olmasının bir anlamı mı var?" "Emin değilim." Yüzüne düşen saçlarını yine eliyle geriye doğru taradı. "Eğer ölünün avucuna para koymayı eski Yunan mitolojisine göre yorumlarsak, katillerin Necdet'e iyilik etmeye çalıştığını bile düşünebiliriz. Çünkü mitolojide ölülerin gözüne ya da bedenlerine bırakılan para onların yeraltı ülkesindeki Akheron ırmağını rahatça geçmeleri içindi. Kötü biri olan sandalcı Karon, ölü ruhları ırmaktan geçirmek için para alırdı. Bu yüzden ölülerin bedenlerine para bırakılırdı. Sandalcı Karon, ölünün üzerinde para bulamazsa onları Akheron ırmağından geçirmez, böylece ruhlar yeraltı tanrısı Hades'in bataklığına saplanır kalırlardı. Ali'nin asık suratından bu fikre hiç katılmadığı anlaşılıyordu. Bence katiller Eski Yunan geleneklerine göre değil, mafya raconuna göre hareket ediyorlar. Tarihi filan karıştırmaya gerek yok. Necdet'i para yüzünden öldürdüler. Mesaj olarak da eline o sikkeyi verdiler. Yardımcımın varsayımı da pekala gerçek olabilirdi. Ama bir karara varmak için henüz erkendi. Sizi yorduk Leyla Hanım dedim nazik, neredeyse ezik bir tavırla. Ama son bir sorumuz daha var. Raporumuza yazmak için dün gece ne yaptığınızı öğrenmemiz gerekiyor. Alıngan gözlerle baktı. İnanamıyorum diye söylendi öfke dolu bir sesle. Benden gerçekten de şüpheleniyorsunuz. Hayır diyerek başımı salladım. Sadece formalite. Sizden kuşkulanmamız için hiçbir neden yok. Sözlerim bu kez ikna etmemişti onu. Neyse dedi umursamaz bir tavır takınarak. Dün gece evdeydim. Siz sormadan söyleyeyim. Yanımda da erkek arkadaşım Namık vardı. Eliyle komodinin üstündeki çerçeveli fotoğrafı göstererek yineledi. Namık Karaman. Tıpkı Necdet Denizel'in evindeki fotoğrafta olduğu gibi mutlulukla gülümsüyordu Leyla Hanım. Ama bu kez yanında başka biri vardı. Kıvırcık saçlı, sarkık bıyıklı, esmer, gözlerinin içi gülen bir adam. Elindeki not defterine adamın ismini yazan Ali, formaliteleri yerine getiren bir görevlinin kayıtsızlığı içinde sordu. Ne iş yapar bu Namık Karaman? Büyük bir güvenle mırıldandı Leyla. Cerrahtır, çapa tıp fakültesinde çalışır. Yani onu hastanede mi buluruz? Eğlenceli bir anlam belirdi yüzünde. Hayır, dernekte bulursunuz, Zeyrek'te. Ama şu anda başka bir toplantıda olması gerekiyor. Eski İstanbul evlerinin kurtarılmasıyla ilgili bir etkinliğe katılacaktı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 42.